Ayrım 24. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 291. 5. Bölüm. Turan mı, İslam mı? Orta Asya ve Türkistan, Türkiye'de bir asırdan fazla bir zamandan bu yana Turan diye bilinir ve bazı çevrelerde büyük rüyaların, istikbaldeki büyük ve tek bir Türk ülkesi hayalinin kaynağıdır. Bir zamanlar büyük medeniyetlerin kurulduğu, geniş imparatorlukların hüküm sürdüğü ama sonraları istibdat ile sefaletin yoğun bir tasavvufi hayat ile beraberce yaşandığı bu topraklarda refahı toplumun az bir kesimi görebilmiş, savaşsız yahut mücadelesiz bir dönem olmamış, bölge nihayet sömürgeleşmiş ve ancak asırlar sonra 1991'den Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından tekrar bağımsız olabilmiştir. Enver Paşa'nın Orta Asya macerasına şahit olmadan önce macerasını yaşadığı bölgeyi, bölgenin geçmişteki vaziyetini, Orta Asya'nın Paşa'nın orada bulunduğu sıralarda ne halde olduğunu, hükmedenleri, can alanları, lütuf sahiplerini ve kurbanları tanımak, o topraklarda bugün hangi devletlerin bulunduğu bilmek gerekir. Şimdilik kısaca ifade edeyim. Orta Asya, 19. yüzyılın ortalarından itibaren büyük güçlerin, daha sonra büyük oyun denen paylaşma mücadelelerin mekanı, savaşların, isyanların, iç didişmelerin, boy ve kabile kavgalarının, istibdadın ve cehalet ile taassubun hüküm sürdüğü karanlık bir baskılar ve işgaller diyarıydı. Asya'da Cengiz İmparatorluğundan sonra gelen en büyük devletin kurucusu olan Timur'un 1405'teki ölümünün ardından bıraktığı imparatorlukta taht kavgaları çıktı. Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci'nin halkını teşkil eden ve Cuci ulusu denen Bozkır halkının 4 şubesi, daha sonra Cuci'nin haleflerinden Özbek Han'ın ismini, yani Özbek kelimesini kendilerini tanıtmak için kullanmaya başladılar. Böylece ortaya çıkan Özbek ulusu, Ebul Hayr'ın 1428'de Han ilan edilmesinin ardından bağımsız bir grup halini alıp Timurluların hakimiyetindeki toprakları yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Ebul Hayr'ın torunu Şeybani Han'ın 1500'de Semerkant'ı, 1507'de de Herat'ı alması üzerine Timur İmparatorluğu son buldu ve sonraki senelerde Türkistan'da iki Özbek devleti ortaya çıktı. Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı. Bu devletlerin ardından 1710'da Hokkant'ta bir başka hanlık, Fergana Hanlığı kuruldu ve böylelikle Türkistan'da 3 ayrı Özbek devleti hüküm sürmeye başladı. Orta Asya asırlar boyunca işte bu 3 devletin hem birbirleriyle didişmelerine, hanedan kavgalarına, kabileler arasında genellikle kanlı şekilde neticelenen anlaşmazlıklara ve Özbekler ile Türkmenler arasındaki bitmeyen çekişmelerin yanı sıra Ruslar ile yapılan mücadelelere ve savaşlara sahne olacaktı. Hanlıklar yüzyıllarca bu şekilde hem kendi içlerinde hem de Ruslar ile boğuştular. Rusya hiç eksik olmayan hanedan ve kabile kavgalarının her zaman içerisinde bulundu ve Türk devletlerinin birbirlerine olan düşmanlıklarından daima istifade etti. Bir hanedanın rakip kanadı Ruslara yanaşıp karşı taraflı mücadele için çardan destek isterken rakip kabileler de aynı şekilde yardım talebinde bulunurlar ama şartlar bir anda değişir, bu defa Ruslar ile savaşa girişirlerdi. Ve hanlıklar bu savaşların bir iki istisna dışında neredeyse tamamında mağlup olurlardı. Orta Asya'daki hanlıkların değişmeyen ortak özellikleri işte bu şekilde hem birbirleri hem de Ruslar ile didişmeleriydi. Kabileler ve boylar birbirlerinin gözünü oyarken hanedan kavgaları son derece kanlı geçiyor, galipler yenilen kardeşini yahut kuzenini imkan bulduğu anda idam ettiriyordu. Muharebeyi kaybeden ve memleketi işgale uğrayan hükümdarın galip hükümdar tarafından ve ailesiyle beraber idam ettirilmesi de sıradan bir uygulamaydı. Üstelik Türk boylarının arasında Rusların lehine propaganda yapan ve Rusların yanında çarpışan bazı Türkler ile Kafkasyalı Müslümanlar da vardı. Milliyetçi münevverlerimiz daha pek yakında Türk ülkelerinin Rus idaresinde Avrupa medeniyetine kavuşmasını Türk milleti için en büyük bir kazanç ve fırsat bilmişlerdir. Babaları ve ağabeyleri Ruslara karşı mücadelede şehit düşen Çingizoğlu Çokan Sultan Batık Türkistan'ın sonradan Rusya mahkumu umumi milli rehberi kesilen Gaspıralı İsmail Bey de Türkmenistan'ın Ruslar tarafından işgali lehine propaganda yaptılar. Babası Şeyh Şamil ile beraber Lağıstan'ın İstiklali uğrunda mücadele ederek şehit düşen Ali Khan Avarski, Hive'nin Ruslar tarafından işgali yolunda candan çalıştı ve kendisi 1882'de Rus casusu sıfatıyla Türkmenler arasında dolaşıp Rusların bu ülkeyi işgalini kolaylaştırdı. O zaman Orenburg Mahkeme-i Şeriyesi'nin müftüleri ukazlı, yani çardan ferman alan imamlar, Taşkent tüccarları, Kazak ve Kırgızları Ak Padişah'a tabi etmek için çalıştılar. Hanlıklarda asırlar boyunca yaşanan mücadeleler derinlemesine incelendiği takdirde, Osmanlı İmparatorluğu'nda gerekli olup olmadıkları, bugün hala tartışılan bazı idamların ve hatta kardeş katli uygulamasının bile, Türkistan'ın tarihindeki hadiselerin yanında son derece masum, basit birer vakayı adiyeden ibaret kaldıklarının görülmesi mümkündür. Eski asırlarda parlak medeniyetlerin, kültürün ve ilmin merkezi olan Buhara'nın 19. asırda ne vaziyette bulunduğunu anlayabilmek için o asrın sonunda çekilmiş olan fotoğraflara bakmak kafidir. Şehir artık harabe halindedir, kirlidir, tozludur ve devletin en tepesindekiler, hatta hükümdar bile harap mekanlarda poz vermişlerdir. Kaftanı andıran ve çapan denen geleneksel giysilere bürünmüş ve başlarında devasa sarıklar bulunan halktan kişilerin yüzünde hiçbir ifade yoktur. Asırlar öncesinde daldıkları uykudan hala uyanamamış gibidirler. Uzaklara dalıp gitmiş bakışları bomboştur ve fotoğrafların hemen göze çarpan tarafı hiç kimsenin gülmemesidir. Türk bölgelerinin Rus işgaline uğramasının geçmişi 16. asra, bizde korkunç Ruslarda Grozny, yani Yavuz diye bilinen 4. İvan'ın zamanına rastlar. 1552'de Kazan Hanlığı'na son veren İvan, 1556'da Astrahan Hanlığı'nı da ortadan kaldırdı ve 16. yüzyılın sonlarına doğru Rus işgali Sibirya'ya kadar uzandı. Ruslar 1783'te Kırım'ı, 19. yüzyılın başında da Azerbaycan ile Kafkasya'yı ele geçirdiler. Bağımsızlığını muhafazaya muvaffak olabilmiş devletlerin bulunduğu Orta Asya, 18. yüzyıldan itibaren Rusya'nın yanı sıra İngiltere'nin de iştahını kabartıyordu. Hanlıkları kendi güç alanına dahil etmek isteyen bu iki devletin arasına daha sonraları Almanya'da katılacak ve büyük oyun denen rekabet sahnelenecekti. Rusya ve İngiltere güç kullanarak hakimiyet kurma aşamasından önce bölgeyi tanıyabilmek için seyahlardan, tüccarlardan ve bilim adamlarından istifade ettiler. Orta Asya'ya o senelerde gönderilen çok sayıda bilim adamı ile seyyahın siyasi ve askeri raporlarının haricinde kaleme alıp yayınladıkları akademik çalışmalar ise bugün Türkoloji ilminin ilk ve temel kaynaklarını teşkil etmektedir. Hakimiyet konusundaki öncelik ve avantaj Türk bölgeleri ile sınır komşusu olması sebebiyle Rusya'ya aitti. Rusların tarihten gelen genişleme emellerin temelindeki stratejik kazanç elde etme heveslerinin yanında yeni pazarlara sahip olup tüccarlarına daha fazla iş imkanı yaratmak ve daha fazla ekonomik menfaat elde etmek için arzuları da vardı ve Orta Asya'daki hanlıklara karşı bahane olarak her zaman Rus tüccarlara kolaylık sağlanması taleplerini öne sürüyorlardı. Bölgeye hakim olabilmek için uğraşan sadece Ruslar değildi. İngilizlerin emeli de aynıydı. Hindistan'daki varlığını 17. asrın başından itibaren hissettirmeye başlayan İngiltere, zamanla yarımadaya hakim olmuş, Babür Şah'ın soyundan gelenlerin hüküm sürdüğü ve Delhi Sultanlığı denen Hindistan'daki Türk-Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarları tahtlarında İngiliz gölgesi altında ve sembolik olarak kalmışlardır. İngiltere Sultanlığı 1857'de son vermiş ve son hükümdar Bahadır Şah, zafer sürgüne gönderildi Rangun'da 7 Kasım 1862'de zillet içerisinden can vermişti. Afganistan'da 1839'da İngiliz istilasına uğramış, o sene Kabil'i işgal eden İngilizlerin gözlerini bu defa Orta Asya'ya da dikmeleri üzerine bölgede İngiltere ile Rusya arasında bir güç mücadelesi başlamıştı. İngilizler Rusların Türk bölgelerine devamlı şekilde yaptıkları operasyonlara karşı çıkıyorlar. Ruslar ise harekatın sebebinin uğradıkları sınır saldırıları ve vahşi göçebeleriyle mücadele olduğunu iddia ediyorlardı. Ruslara göre Orta Asya'daki hanlıkların sınır bölgelerinde yaşayan ve vahşi ve göçebe olan halk Rus topraklarına akınlar düzenleyip yağmalar yapıyordu ve operasyonların sebebi saldırılara son verilmesi ve grupların medenileştirilmesiydi. Rusların Orta Asya'ya da hakim olmaya başlamalarına rağmen İngilizlerin bölgede yine de etkili olabilmek için 1830'da başlattıkları bir başka girişim facia ile neticelendi. Buhara emiri Nasrullah Han 1838'de İngilizlerin gönderdiği Charles Stoddart isimli bir yarbayı tutuklattı ve hadise milletler arası boyut aldı. Emir vazife ile hive ile Hokan'da gönderilmiş olan ve Stoddart'ı kurtarabilmek için Hokant yolundan Buhara'ya geçen Arthur Connolly isimli İngiliz yüzbaşıyı da Stoddart'ı bulunduğu zindana kapattırdı ve subayların affedilmesi için Osmanlı Devleti'nin de araya girmesine rağmen casusluk yaptıkları iddiası ile 24 Haziran 1842'de Buhara'da içerisinde Hanlık Sarayı'nın da bulunduğu Erk Kalesi'nin önündeki meydanda her ikisinin de kafalarını kestirdi. Türkistan'da hanlıkların yer aldığı bölgelerin kuzeyindeki geniş steplerde yaşayan Kazak kabileleri Büyük, Orta ve Küçük Cüz denilen üç ayrı hanlığa dağılmışlardı. Küçük Cüz'ün hanı Ebu'l-Hayr 1730'da kendi isteğiyle Rusya'ya tabi oldu. Ruslar 2 sene sonra bu defa Orta Cüz ile bir vasallık anlaşması yaptılar. Derken Büyük Cüz'de 19. asrın ortalarında Rus hakimiyetine girdi. Kuzeydeki Cüz'leri kendi valiliklerine bağlayan Ruslar 1850'lere gelindiğinde artık Orta Asya'daki 3 hanlık ile komşu olmuşlardı. 1858'deki Kırım Harbi'nin ardından batıya doğru genişlemesi durdurulan Rusya yüzünü doğuya dönmüş ve sarkaç teorisini, yani batıda durdurulduğu zaman doğuya, doğuda durdurulduğu zaman batıya doğru genişleme stratejisini tatbike koymuştu. Sırada artık Orta Asya'daki hanlıkların ilhak edilmesi vardı ve Türk bölgelerinden Rus topraklarına yapılan yağma maksatlı akınlar Ruslar için mükemmel bir bahane teşkil etti. Geçmişte güçlü imparatorlukların ve parlak medeniyetlerin var olduğu Orta Asya'da 19. asrın başlarında doğudan batıya doğru 3 bağımsız devlet yahut hanlık mevcuttu. 1. Hokant Hanlığı 1710-1876. Fergana bölgesinde kurulan ve Türk boylarından meydana gelen bu Özbek devletinin tarihi, taht kavgaları ve komşusu Buhara ile devam eden uzun mücadeleler ile geçti. Hokan tahtına 3 defa oturan Hudayar Han 1875'teki son iktidar döneminde iç isyanlarla baş edememesi üzerine Ruslardan yardım istedi ama hakimiyetini sağlamlaştırmak maksadıyla Ruslara yanaşmakla kurduğu hayallerin tam tersini yaşadı. Rus birlikleri Hokan'da işgal ettiler. Hanlık Rusya'nın vassalı oldu. Üstelik 1876 Şubat'ında lağvedilip Fergana eyaleti haline getirildi ve Türkistan Genel Valiliğine bağlandı. 2. Buhara Emirliği 1500-1920. Orta Asya'daki hanlıkların en güçlüsü olan, nüfusunu Türkler ile Farsça konuşan Taciklerin teşkil ettiği Buhara, devletin kurucusu Şeybanilerin ardından Canoğulları Hanedanı tarafından idare edildi. İktidar daha sonra Özbeklerin Mangıt kabilesine geçti ve 1785'e kadar han olan Buhara hükümdarları bu tarihten sonra emir ünvanını aldılar. Geçmişi bugünden 2500 küsür sene öncesine uzanan ve tarih boyunca zengin ve güçlü bir ticaret merkezi olan Buhara'nın asıl önemi İslam kültürüyle düşünce hayatında sahip olduğu mevkiden ileri gelir. İbn Sina ve İslam dünyasının en büyük muhaddislerinden Muhammed bin İsmail Buhari başta olmak üzere çok sayıda alim burada yetişmiş. Şehir Bahaddin-i Nakşibend'in 14. asırda kurduğu Nakşibendiye'nin merkezi olma sebebiyle son derece canlı bir tasavvufi hayatın yanı sıra güçlü medreseleri sayesinde İslami eğitimin de önemli merkezlerinden biri haline gelmiş ve İslam dünyasında Buhara-i Şerif diye anılır olmuştu. Bu derin dini ve tasavvufi hayat Buhara'yı zamanla bir kapalı şehir haline getirdi. İlmi yerine koyu bir taassup aldı. Gayrimüslimlerin girmesine izin verilmeyen bir yasak şehir oldu ve bir başka tuhaflık daha yaşandı. Bir zamanların bu büyük ilim merkezinin medreselerinde ve kütüphanelerinde şehirden ayrılanların yanlarında götürmeleri yahut seyahlara satılmaları yüzünden 19. asırdan itibaren kitap, özellikle de dini kitap kalmadı. Buhara'da taassupla beraber istibdat da gittikçe arttı. Ticari hayat canlılığını yer yer muhafaza ediyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru şehirde artık on binlerce Rus'un yaşamasına rağmen Mangıt hanedanına mensup hanların mutlak idaresi gittikçe sertleşmiş, Mangıtların tahsilini Leningrad'da yapan ve 1910'da tahta geçen son hükümdarı Alim Han da reform konusundaki taleplerin hiçbirini kabul etmeyen, astığı astık, kestiği kestik bir hükümdar olmuştu. 3. Hive Hanlığı 1512-1920. Harezm'de denen ve halkını Oğuz Türkmen ağırlıklı boyların teşkil ettiği bu hanlığın tarihini de Orta Asya'daki diğer hanlıklar gibi hem hanedan kavgaları hem de komşuları ve Ruslar ile mücadeleler teşkil etti. Ruslar 1873'te Hive'yi işgal ettiler. Hanlık Rusya'nın vasalı oldu ama varlığını 1920'ye kadar devam ettirdi. Hive Hanlığı 26 Nisan 1920'de Harezm Halk Cumhuriyeti haline geldi. Toprakları 4 sene sonra Özbekistan, Karakalpakistan, Türkmenistan ve Harezm arasında paylaştırıldı. Hokand, Buhara ve Hive Hanlıkların birbirleriyle giriştikleri mücadelede en büyük kavga Buhara ile Hokand arasında yaşanıyordu ve 17. asırdan itibaren Çarlık Rusyası tarafından devamlı şekilde bölünüp toprakları işgale uğrayan bu devletler 1917'deki Bolşevik ihtilalinin ardından da birkaç sene içerisinde çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tamamen Sovyet nüfusu altına girdiler. Afganistan'da hakimiyeti elde eden İngiltere 1873'te Rusya ile nüfuz alanları konusunda anlaştı ve bölge bu iki güç arasında paylaşıldı. Hindistan'ı kendine alan İngiltere, Orta Asya'nın hakimiyetini Rusya'ya terk etti. Ve yine iki gücün Afganistan'ı 1895'te bir tampon ülke konumuna getirmelerinin ardından sadece Orta Asya değil, Hive Hanlığı'nın doğusu ile Hazar Denizi'nin doğusunda ve güneyinde kalan Türkmen bölgeleri de Rus tehdidine açık hale geldi. Ruslar 1879'dan itibaren Türkmen bölgesine girdiler. Önce yenildiler ise de daha güçlü birlikler sevk ederek 1881 Ocağı'nda Aşgabat'ı işgal ettiler ve Türkmenlerin son hanı Mahtum Kulu birkaç ay sonra Ruslara teslim olmak zorunda kaldı. 3 sene devam eden belirsizlik 1884'te son buldu ve son Türkmen hanının karısının başkanlığında toplanan Türkmen Aksakallar heyeti Rusya hakimiyetini kabul etme kararını verdi ve Rus askerleri Merv'e girdi. Bu gelişme ile birlikte sonraki senelerde Cüneyt Han'ın mücadelesi gibi başkaldırılar olsa bile bütün Türkistan'ın Ruslar tarafından işgali tamamlanmıştı. Rusların Türkmen bölgeleriyle Orta Asya hanlıklarına karşı askeri harekat yaptıkları senelerde Kaşgar'da yani Doğu Türkistan'da da bir işgal harekatı vardı. 1864'te Kaşgar'a giden Hokantlı kumandan Yakup Bey, 3 sene sonra Kaşgar Hanı'nı tahttan indirip devletin başına geçmiş, 1870'te de bölgeye tamamen hakim olmuştu. Kaşgar'ı Hindistan ve Rusya arasında Afganistan gibi bir tampon devlet yapmak istemiş, 1873'te İstanbul'a elçi göndererek Osmanlı Devleti'ne ve Sultan Abdülaziz'e sembolik de olsa bağlılığını bildirmiş, İstanbul'da Kaşgar'a bir askeri yardım heyeti yollamıştı. Rusların ardından harekata girişme sırası 1877'de bu defa Çinlilere geldi. Yakup Bey'in ölümünün ardından taht kavgaları başlayıp valiler de isyan edince Çin birlikleri 1877 Ekim'inde Kaşgar'a girdi ve Kaşgar'ın son hükümdarı Beykulu memleketini terk ederek Ruslara sığınmak zorunda kaldı. Çinliler Kaşgar ve çevresinin ismini 1884'te Xinjiang yani yeni topraklar yaptılar. Xinjiang şimdi sık sık hadiselerin yaşandığı ve bizde Şincan şeklinde telaffuz edilen günümüzün Doğu Türkistan'ıdır. Türkler Rusya'da birbirleriyle komşu olmayan geniş bir coğrafyada 5 bölgeye dağılmışlardı. 1. Volga Nehri'nin ortası ile Ural Dağları'nın arasındaki bölgede yaşayan Tatarlar, Başkurtlar ve Çuvaşlar. 2. Kırım Yarımadası'ndaki Kırım Tatarları. 3. Kafkasya. 4. Bozkır Genel Valiliği ile Türkistan Genel Valiliği arasında taksim edilmiş olan Orta Asya. 5. Sibirya. Birinci Dünya Savaşı, Orta Asya'nın Rus idaresi altında bulunan Türk halkı için sıkıntılarla, acılarla ve ızdırapla dolu geçti. Çıkan isyanlarda on binlerce kişi can verdi ve siyasi vaziyet savaşın ardından daha da karışık, sıkıntılı ve kanlı bir hal aldı. Çarlık Rusyası 19. asırda işgal etti. Orta Asya'yı iki genel valiliğe taksim etmişti. Kazak nüfusun ekseriyette olduğu ve takriben bugünkü Kazakistan içerisinde bulunduğu bölge, Bozkır yahut Step Genel Valiliğinin, güneydeki diğer Türk boylarının yaşadığı yerler de Türkistan Genel Valiliğinin sınırları içerisindeydi. Bu iki genel valiliğe bağlı topraklarda yaşayan Müslüman halk askere alınmıyor, devlet buna mukabil daha yüksek oranda vergi tahsil ediyordu. Ama Dünya Savaşı'nın hemen ilk yılında sıkıntıların ve asker açığının doğması üzerine 25 Haziran 1916'da yayınlanan Çarlık Fermanı ile Türkistan ve Bozkır Genel Valiliklerine 485 bin kişiyi asker almaları emredildi. Bu kişiler cepheye sevk edilmeyecek, cephe gerisindeki ağır işlerde çalıştırılacaklardı. Karar her iki vilayette ard arda çıkan büyük isyanlara sebep oldu. Ruslar her ne kadar planladıkları miktarda asker toplayamadı iseler de isyanı bastırabilmek için yerli halktan on binlerce kişiyi kılıçtan geçirdiler. İsyanın elebaşısı oldukları iddiası ile yüzlerce kişi idam edildi. Yine on binlerce kişi topraklarını terk ederek Doğu Türkistan'a geçmek zorunda kaldı ve ortalık henüz yatışmadan bu defa da Sovyet devrimi patladı. 1917 devrimi Türk bölgelerinde ve hanlıklarda daha da geniş bir karmaşaya ve gelecek konusunda bir belirsizliğe sebep oldu. 1920 Nisan'ında Hive'de, aynı senenin Ekim'inde de Buhara'da hanlıklar ilga edildi. Hive Hanlığı Harezm Halk Cumhuriyeti oldu. Buhara'da da geçici milli bir hükümet kuruldu. 1 Eylül 1920'de yanına İngiliz bankalarına yatırmış olduğu 54 milyon altın rublenin hesap kayıtlarını alan Emir Alim Han, Buhara'daki Sitare-i Mah Sarayı'nı terk ederek kalabalık maiyetiyle beraber Gic Divan'a gitti. 100 kadar karısını da Buhara'da bırakmış ama yanına sığındığı bir toprak ağasının küçük yaştaki kızına gösterdiği alaka yüzünden sürgününün daha ilk gecesinin sabahında nefret dolu dedikoduların çıkmasına sebep olmuştu. Emir ertesi sabah Gic Divan, Karşi, Derbent ve Baysun yoluyla Doğu Buhara'nın merkezi olan Hisar vilayetine gitti ve bir müddet Hisar'ın yazlık mahalli olan Düşenbe şehrinde kaldı. İktidarını elinden alan genç Buhara hükümetiyle mücadeleye burada devam etmek istediyse de halkın itimadını kaybettiği için muvaffak olamadı ve emirin yardımı talebi üzerine Düşenbe'ye giden Fergana, Mücahit kumandanı Şir Mehmet Bey'in askerleri de geri döndüler. Mangıt sülalesinin son emiri olan Alim Han 18 Şubat 1921'de maiyetiyle beraber Afganistan'a geçti. Tahtını geri alabilmek için 1922 Haziran'ında Buhara tüccarlarından Mukimoğlu Yusuf Bay vasıtasıyla Avrupa Devletleri ve Milletler Cemiyeti nezdinde teşebbüslerde bulunsa da netice elde edemedi. Emir Alim Han'ın sürgünü sırasında menfaati için kullanmaya çalışıp her vesileyle yalan söylediği, oyaladığı ve kelimenin tam manası ile ümit verip oynadığı ve oynattığı kişilerin arasında o sırada Orta Asya'da bulunan Enver Paşa da vardı. Osmanlı Devleti'nin Doğu Türkleri ile teması aslında 16. asırdan itibaren başlamış ama hiçbir zaman mükemmel ve kalıcı bir ilişki halini alamamıştı. Her ikisi de uzun seneler İran'daki Safevi Devleti ile mücadele eden Buhara Hanlığı ile Osmanlı Devleti arasında 16. yüzyıldan itibaren bir yakınlık kuruldu. Hatta siyasi bir ittifakın temelleri atılır gibi oldu. Ama hem İran hem de gittikçe güçlenen Rusya yüzünden bu yakınlaşma daha gelişemeden nihayet buldu ve Türk dünyasının iki bloğu birbirleriyle eskisi gibi pek alakadar olamadılar. Orta Asya hanlıklarında yaşanan siyasi mücadeleler sırasında iktidarı elde etmek isteyen taraflardan bazılarının arada bir İstanbul'dan yardım talep ettiği yahut Rus ve Çin saldırılarına karşı askeri destek istediği ve İstanbul'un bu taleplerin bazılarına mütevazi karşılıklar verdiği oluyordu. Hatta hanlıklar arasında Osmanlı İmparatorluğu'na sembolik şekilde biat edenleri de vardı ama Orta Asya bütün bu temaslara ve yakınlaşma çabalarına rağmen Türkiye için çok uzak bir beldeydi. İlişkiler sonraki senelerdeki İstanbul'dan nasihatnameler, dini kitaplar, askeri eğitim verecek hocalar ve bazen az miktarda silah gönderilmesine döndü. Münasebetlerdeki asıl ağırlığı da okumak için Türkiye'ye gelen Orta Asyalı gençler teşkil etti. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya'yı ve oraların Türk nüfusunu hatırlamaya başlaması 93 Harbi'nden, yani 1877-78 Rus Savaşı'nda uğranan büyük mağlubiyetten sonradır. Sultan Abdülhamit bu dönemde resmen isimlendirmese bile hafif bir pan-İslamist politika takip etmeye çalışmış, sadece Arap Yarımadası ve Arnavutluk gibi huzursuzlukların yaşandığı memleketlerde değil, Orta Asya ile Müslüman dünyanın diğer bölgelerinde de İstanbul'daki sultanın aynı zamanda halife olduğunu hatırlatma çabası içerisine girmişti. O memleketlere propaganda yapmaları için adamlar gönderilmiş, Türkiye'ye gelen Orta Asya Türkleri ile temas kurulmuş, Mekke'ye İstanbul üzerinden giden hacı adayları yahut dönüşlerinde yine İstanbul'a uğrayan hacılar için tekkeler açılmıştı. Ancak bu çabaların sebebi bir İslam birliği teşkil etmek yahut uzaklardaki Türkler ile kaynaşmak değil, Rusya ile gelecekte çıkabilecek olan muhtemel bir savaşta Rusya'da yaşayan Türklerden ve Müslümanlardan istifade edilmesi hayaliydi. İngiltere İstanbul'un bu çabasını önceleri Ruslara karşı bir hareket gibi görüp memnun kalmış ise de sonraları Çar idaresi ile ilişkilerine zarar verebileceği ve daha önemlisi Hindistan'daki Müslümanları da etkileyebileceği endişesiyle karşı çıkacaktı. Abdülhamit zamandaki pan-İslamist politika, Orta Asya'dan İstanbul'a talebe getirtilmesi yahut oralara dini kitaplar gönderilmesi gibi zayıf çabalar çerçevesinde sınırlı kalmasına rağmen Türkiye'de Orta Asya hayalinin ve kavramının ortaya çıkmasına yaradı. Bu hayal sonraki senelerde Arnavutluk'ta patlayan ayrılıkçı ayaklanmaların, Libya'da bazı kabilelerin işgalci İtalyanlar tarafını tutmasının ve Şerif Hüseyin'in Arap Yarımadası'nın elden çıkması ile neticelenen isyanın ardından İttihat-ı İslam hayalinin sona erdiğini gören İttihat ve Terakki'nin bazı mensuplarını Türkçü politikalara sevk edecek, bu politikalara ve düşüncelere Turan denecekti. Orta Asya tarihinin 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl başlarını kapsayan döneminde çok önemli iki kavram vardır. Modernizm isteyen ceditçiler ile sonraki senelerde isminden sıkça bahsettirecek, Sovyetler yıllar boyunca geniş askeri operasyonlar yapmaya mecbur edecek ve Enver Paşa'nın da hayatına mal olacak olan basmacılık hareketi ve basmacılar. Ama basmacı ifadesinin doğru bir kavram olup olmadığı senelerdir tartışılmaktadır. Bu alanda önemli yayınlar yapmış olanların başında gelen Ali Bademci'ye göre basmacı sözü Türkistan'daki mücadelecileri aşağılamak maksadıyla Ruslar tarafından çıkartılmıştır ve bu sözün yerini mücadeleye iştirak etmiş olanların da kendilerinden bahsederken kullandıkları korbaşı ifadesinin alması gerekir. Enver Paşa ise korbaşı sözünü gerçi bir iki mektubunda kullanmış ama harekete basmacılar, hareketin mensuplarına da basmacı yahut mücahit demeyi tercih etmiştir. Bu yenilik ve aydınlanma hareketi demek olan cedidizm aslında Osmanlı Türkiye'sindeki Jön Türk hareketi ile aynı dönemlerde başladı ve cedidizmin fikir babalığını 19. asrın sonlarında Orta Asya'daki dini temele dayalı eğitim sisteminin Müslüman halkının geri kalmasına sebep olduğunu savunan Tatar aydınları yaptılar. Bu aydınların etkisiyle Tatar bölgesindeki bazı okullarda dini tedrisatın yanı sıra tarih ve matematik gibi derslerin verilmesine de başlandı ama cedidizmin etkili olan asıl fikri öncülüğünü Kırım Türklerinin önde gelen aydınlarından olan Gaspralı İsmail Bey yürüttü. Gaspralı'nın eski Kırım Hanlığı'nın başşehri Bahçesaray'da 1883'te çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinde dilde, fikirde ve işte birlik sloganı altında ortaya attığı ve birlik çabalarının yanı sıra yeni kurulan modern okullarla da desteklenen yenilikçi hareket sonraları yine aynı temelde ama şekil değiştirerek siyasi bir mahiyet aldı. Orta Asya hanlıklarındaki cedidizm siyasi alandaki ilhamını Türkiye'deki Jön Türk hareketinden alacak, Sultan Abdülhamit'e karşı verilen mücadele, Hive ve Buhara hanlarına karşı yürütülen mücadeleye örnek teşkil edecek ve Buhara ile Hive de yine Jön Türklerin ilhamı ile yaş, yani genç Buharalılar ve Ya Şiveliler isimli teşkilatlar kurulacak ve teşkilatların mensupları yani Cedidiler Orta Asya'nın Jön Türkleri olacaktı. Kurulan örgütlerin ve aydın kesimin reform çabalarında öncelik Han'ı Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi anayasa ilanını meşruti bir idare tesisi için meclisler açmaya zorlamak oldu ve faaliyetler zamanla Rus hakimiyetindeki bölgelerde siyasi mücadele halinde devam etti. Cizitçiler hareketin başlamasının ardından 1898 ile 1908 arasında Türk bölgelerinde 102'si ilkokul, ikisi de ortaokul olmak üzere usulü cedid denen 104 adet modern eğitim veren okul açtılar. Ama cedidizmin ve okulların en geç girdiği yer medrese sisteminin eski asırlardaki gücünü kaybetmiş olmasına rağmen etkisini hala muhafaza ettiği Buhara oldu. Buhara Emiri Abdülahat Han 1910'da cedidçileri tasfiye ettiyse de Abdülahat Han'ın 1911'de ölümünün ardından yerine oğlu Alim Han'ın geçmesi üzerine bir sene önce memleketi terk etmiş olan cedidçiler tekrar Buhara'ya döndüler, yayın faaliyeti daha da arttı ve eskisine göre daha fazla sayıda okul açıldı. Yenileşme hareketinin karşısındaki en büyük güç hem iktidarlar hem de kadimciler denen muhafazakar çevreydi. Ve Buhara'nın kadimcileri cedidçilerin açmış oldukları bütün okulları 1914'te Emir Alim Han'a kapattırmaya muvaffak oldular. Tutuklamaların başlamasının ardından çok sayıda cedidçi Buhara'yı yine terk etti ve harekette yer altına indi. 4 sene devam eden ve milyonlarca kişinin hayatına mal olan, sınırları içinden çıkılmaz hale getiren, tahtları deviren, imparatorları, kralları ve hanedanları başka memleketlere ilticaya mecbur bırakan 1. Dünya Savaşı hem Doğu hem de Batı Türk dünyasında felaketlere sebep oldu ve Türk devletlerini esaret altına soktu. Osmanlı Devleti teslimin ilk belgesi olan Mondros Mütarekesi'ni 1918 Ekim'inde imzalamasının hemen ardından işgale uğradığı sırada Orta Asya'da ve 1917 devrimiyle tarihe intikal eden Rus İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde bulunan Türk devletleriyle Türk grupları da aynı vaziyetteydiler. Kısa bir müddet devam edecek olan ve aslında toz duman içerisinde bulunan belirsizlik, bağımsızlık dönemlerinin ardından hepsi Kızıl Ordu yahut Moskova tarafından baş eğmeye zorlanacak ve yeni kurulan Sovyet Devleti'ne dahil edileceklerdi. İlk işgali 1873'te Rusya'nın vassalı olmayı kabul etmiş olan Hive Hanlığı yaşadı. Kızıl Ordu 25 Ocak 1920'de Hive'yi işgal etti. Genç Hiveliler Şubat ayında Hanlığı lağve edip yerine Harezm Halk Şuraları Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyet'in ismi Lenin'in başkanlık ettiği Sovyet Politbürosu'nun 26 Ocak 1921'de yaptığı toplantının ardından değiştirildi ve Harezm Sosyalist Halk Cumhuriyeti oldu. Hive'nin bağımsızlığını kaybetmesini 1917 devriminin ardından Kazakistan'da kurulmuş olan Alaş Orda Muhtar Cumhuriyeti'nin Kırgız Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline getirilmesi takip etti. 30 Nisan 1918'de kurulan Türkistan Otonom Sovyet Cumhuriyeti'ndeki Komünist Partisi Merkez Komitesi lağvedildi. Komitenin görevleri Rus komünistlerin görev aldığı Türkistan Bürosu'na verildi ve Cumhuriyet Rus kontrolü altına girdi. Sırada artık Buhara vardı. Orta Asya'nın Ruslar için tarih boyunca stratejik önemi olmuştu. Rus ekonomisi özellikle Fergana bölgesinin pamuğuna ihtiyaç duyuyordu ve bu yüzden Buhara'nın elde edilmesi şarttı. Rusların 28 Ağustos 1920'de General Mihail Vasilievich Frunze'nin kumandasında başlattıkları askeri harekata karşı koyamayan Mangıt Hanedanı'nın son hükümdarı Alim Han, 1 Eylül 1920'de Buhara'yı terk etti, şehir Rus birliklerinin işgaline uğradı. Ruslar kısa zamanda Doğu Buhara'ya da yerleştiler ve emir taraftarlarının çoğu basmacı oldu. İdari ellerine doğrudan doğruya almayan Ruslar bu işi Buharalılara yaptırdılar. 6 Ekim'de toplanan 1. Halk Kongresi'nde Hanlık ilga edildi ve Buhara Halk Şuraları Cumhuriyeti kuruldu. Başkentteki güçlü Rus garnizonunun gölgesinde ilan edilen yeni devletin başkanlığını Mirza Abdülkadir Muhittin, Nazırlar Şurası Başkanlığını yani Başbakanlığını da Feyzullah Hoca yapıyordu. Maliye Bakanlığı'na Feyzullah Hoca'nın amcasının oğlu Osman Hoca, İçişleri Bakanlığı'na yine Feyzullah Hoca'nın akrabasından Ata Hoca getirildi ve Moskova 4 Mart 1921'de Buhara'nın bağımsızlığını tanıdı. Ama Rusların taleplerinden bazılarına karşı çıkması ve basmacıların faaliyetlerine şiddet kullanarak müdahaleye yanaşmaması yüzünden Cumhurbaşkanı Abdülkadir Muhittin gözden düştü ve 23 Eylül 1921'de toplanan 2. Halk Kongresi'nde Cumhurbaşkanlığına Maliye Nazırı Osman Hoca getirildi. Feyzullah Hoca'nın Ruslara verdiği desteğin karşılığı ise mükafat yerine sonraki senelerde ölüm olacaktı. Stalin'in 1930'larda başlattığı temizlik hareketi sırasında idama mahkum edildi ve 1938 Mart'ında Moskova'da kurşuna dizildi. Cumhurbaşkanı Osman Hoca da 1922'de memleketini terk etmek zorunda kaldı. 1923 Eylül'ünde Afganistan üzerinden Türkiye'ye gelip İstanbul'a yerleşti. 1939'da Moskova'nın baskıları üzerine sınır dışı edildi ve Türkiye'ye savaşın sona ermesinin ardından 1945'te dönebildi. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Kocaoğlu soyadını alan Osman Hoca, 28 Temmuz 1968'de İstanbul'da vefat etti ve Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nde defnedildi. Orta Asya'daki Türk devletleri ise 1924'ten itibaren Sovyetler tarafından tek tek ortadan kaldırılacak, sınırları değiştirilecek ve yeni teşkil edilen Sovyet Cumhuriyetleri haline getirileceklerdi. Enver Paşa'nın büyük hayallerle gittiği Orta Asya yahut Turan o senelerde işte böyle bir yerdi. Sovyet devrimi çarlığı yıkmış ama Rusya'nın birçok bölgesinin yanı sıra Türkistan'da da geçmişin kalıntılarını henüz ortadan kaldıramamıştı. Ve Enver'in gittiği Orta Asya'da karanlık bir feodal sistem hakimdi. Doğudaki Türk hanlıkları da Türkiye gibi uzun seneler istibdatla idare edilmişlerdi. Üstüne üstlük bir de Rus işgali yaşanıyordu. 24. ayrımın sonu sayfa 305.